Ayrım 5.
Hasta inleyip duruyor. Ne olur beni kurtarın. En uçtaki hasta, vallahi ben bir kez görmüştüm nasıl yapıldığını ama cesaret edip yapamam dedi. Ben yaparım dedim, gel göster. Köşedeki hasta geldi gösterdi. Ben de tutup inleyen hastanın üzerinde uyguladım. Az sonra inleyen hastanın, oh dünya varmış, Allah senden razı olsun arkadaş dediğini duydum. Sabahleyin hemşire geldiğinde ilk iş, lağmanı kim yaptı diye sordu. Ben dedim, zavallı çok sıkıntı çekiyordu. Çok güzel dedi hemşire. Şimdi şuradaki ikinci koğuşta bir hasta var. Pencerenin yanında yatakta yatıyor. Ona da bir lağman yapıver. Hastalığım öyle yatar hastalık olmadığından kalktım gittim. O inleyen hastayı da kurtardım. Bir hafta sonra ilk iğnemi de yaptım. Harciye koğuşunda bir hasta. İnim inim inler sancıdan, sancı dindirme iğnesi hazır, enjektör hazır. Çünkü hastanenin her yanını babamın evi gibi öğrenmişim. Gel gelelim iğne vuracak insan yok. Ah dedi bir başka hasta. Ben iğne vurmasını bilirim ama şu denli cesaretim yok. İstersen sana nasıl vurulacağını göstereyim. Deh et gitsin iğneyi. Yahu adamı sakat falan bırakmayalım. Yok canım yaparsın sen. Baksana adamcağız battaniye yırtıyor ağrıdan. Olur mu olur. Aldık ampulü, aldık enjektörü. Çektim ilacı enjektöre. Açtım hastanın kabasını arkadaş. Aha şura. Yok yok şura. Aha bura daha iyi. Derken deh ettim iğneyi adamın kabasına. Adam ıh etti ama yarım saat sonra tatlı tatlı uyudu gitti. Sabahleyin hariciyecinin hemşiresi sormuş soruşturmuş, iğneyi benim yaptığımı öğrenmiş. Akşam üzeri giderken elime bir liste verdi. Şuna şu iğnesi yapılacak, buna bu iğnesi yapılacak, şu da damardan olacak. Damardan aman hemşire hanım dedim, ben damardan iğne yapmasını bilmem. Aa darılırım vallahi, öğren canım dedi. Hava kaçırmayacaksın, hepsi o kadar. O günden sonra hastanenin iğne işleri de benim üzerime kaldı. Öyle ki hemşireler bizim koğuşun olduğu yere geliyorlar. Osman, Osman diye bağırıp çağırıyorlardı. Buyur hemşire hanım. Ben ameliyata gireceğim, acil gelmiş. Sen şu pansumanı yapıver. Pansuman? Ben pansumandan anlamam hemşire hanım. Ay vallahi çok ayıp. Pansumanın nesi var ayol? Çıkaracaksın pamuğu, çıkaracaksın gazlı bezi. Onların yerine ilaçlayıp yenisini koyacaksın. Gerçekten pansuman da kolaymış. 4 gecenin içinde pansumanı da öğrendim. Akşam saat 4 oldu muydu hastanenin pansumancısı Hıdır elinde bir paket filtre sigara bir de liste ile geliyordu. Şunlar şunlar pansuman olacak, şunun da dikişini alacaksın. Dikiş aman Hıdır efendi ben dikiş almasını bilmem. Yahu sen hiç tel sökmedin mi? Onun gibi bir şey. Hasta da sana yardım eder. İkiniz birlikte alırsınız. İlk dikiş aldığım adamın ünü göğe erişti ama becerdim. İşte bundan sonra ilk yardım ve acil benim üzerime kaldı. Gece yarısı bir can kurtaran sesi duydum mu hemen yataktan fırlıyordum. Gerçekten az sonra hastanenin bekçisi koşa koşa bizim koğuşa geliyor. Osman efendi koş, birini parça parça getirdiler. Gerekeni yapıyorduk bekçiyle birlikte. Şayet yapamadığımız olursa operatörün telefonunu açıyor, telefonla bilgi alıyorduk. Telefonda bekçi duruyor, ben de bekçiye soruyorum, bekçi de operatöre soruyor, operatörden aldığı yanıtı bana iletiyordu. Şimdi o boydan boya kesilmiş, yere dikiş atsın Osman Efendi. Attı doktor bey, şimdi ne yapsın? Deriyi iyice gerdirsin, alttan büzme yapsın. Osman Efendi deriyi iyice gerdirdi, alttan büzgü attı beyim. Bağırıyordum. Haşat! Bekçi bağırıyordu telefona, haşatmış beyim. İyi kafayı sarsın sarmalasın, ben sabahleyin gelince bakarım. Yalnız unutmasın tetanoz iğnesi vursun. Ühü vurdu bile beyim. Hastaneye yattığımın 18. gününde röntgen işine de el attım. Daha doğrusu attırdılar. Röntgene bakan kişi hastalanmış. Düşünmüşler, taşınmışlar, bir karara varmışlar. Osman Efendi bu işi yapar. Aman kardeşim ben röntgenden hiç anlamam. Anlarsın anlarsın atla deve değil ya. Altı üstü bir fotoğraf makinesi gerizekalı mısın sen? Yo gerçekten anlarmışım röntgenden. Hastanede sabah 7'de kalkıyor. 8'e dek iğneleri vuruyor, lağmanları yapıyor, 8'den 9'a dek tahlil için gereken kanları, idrarları alıyor, yerine ulaştırıyor, 9'dan sonra polikliniğe iniyor, pansuman işlerini yapıyor, 10'dan 11'e dek röntgende çalışıyordum. 11'den sonra işim azalıyordu. Derken başıma laboratuvarda sardılar. Yahu Kolay be kardeşim, sana bugün Doktor Osman demişler. Nesi var ki bunun? Buraya bakan Celal Bey'in kızı evleniyor. Nah ilaçları şurada. Sen burada büyük tahliller yapacak değilsin ki. Kan grubu, sonracıma şeker var mı, üre var mı, lökosit vesaire vesaire. Aha lökosit var mı yok mu? Şöyle yaparsın. Yok gerçekten bende de yetenek varmış. Onu da öğrendim. Yerine bedava çalışan biri bulunduğunu, hem de bu kişinin hasta olduğunu öğrenen Celal artık o günden sonra hastaneye günde yarım saat uğrar oldu. Ayıp hani, bunca işler anlar da insan hiç fizik tedaviden anlamaz mı? Oysa ki fizik tedavi dediğimiz şey hepsinden kolay. Bunun bir lambası var, semeri var, semer altına gireceği semere koyar, fişini takarsın, lamba altına girecek olanı lambanın altına koyar, bir bu hastanın bir öteki hastanın yanına koşarsın, terliğinin terini siler, arada bir kıpırdama falan dersin, sonra da kremle ışınladığın yeri bir güzel ovar, haydi yallah dersin. Fizik tedaviyi de öğrendim. İstediği denli fizik tedavinin hasta bakıcısı kaytarsın, karı kız peşinde koşsun, nasıl olsa hastanede Osman var. Osman'dan doktor da memnun. Durup durup, sen daha önceleri bu işte çalışmışsın Osman Efendi, yalan söyleme diyordu. Al bakalım, diş de çektirsinler mi bana? Aşçının dişi aman Allah olmuş. Hastanenin diş doktoru yok. Teknisyen var ama içkicinin teki, kim bilir şimdi hangi meyhanedeymiş. Aşçı şu anda başka bir diş doktoruna gitse kim bilir kaç lirasını alırmış. Hastanedeki doktor Osman ne güne duruyor diyeseymiş. Osman bu, bunca işten anlayan, hiç diş çekmeden anlamaz mıymış? Mahsus söylemiyormuş o işi de üzerine yıkmasınlar diye. Aşçı yamakları beni saltanatla diş polikliniğine götürdüler. Aşçıbaşı çoktan oturmuş koltuğa, ağzını kovan gibi açmış. Aha şu diş diyordu. Yahu usta, ben diş çekmesini bilmem. Bilirsin bilirsin, çek şu dişi, kimseye söylemem. İğne vurmasını biliyorum ya, vurdum uyuşturucu iğneyi. Aşçıbaşının dişi uyuşunca kendime okkalı bir pense seçtim. Ayağımın birini duvara dayadım. Soktum penseyi, aşçıbaşının ağzına yerleştirdim. Penseyi çekilecek dişe, ya Allah ıh! Çürük diş pensenin ucundaydı ve aşçıbaşı, yahu elin amma da hafifmiş diyordu. İnekler güya söylemeyeceklerdi. O günü hastanede yayıldı. Yahu Osman Efendi ne diş çekermiş de haberimiz yokmuş. Ya öyle mi? O günden sonra diş çekme işi de üzerime kaldı. Ben artık kendi hastalığımı unutmuştum. Arada bir benim hastalık falan diye mırıldansam, aman yahu senin gibi adam bunu bize mi sorar Doktor Osman diyorlardı. Peki madem öyle ben iyi oldum, taburcu edin beni hastaneden diyordum. O zaman çıkamamam için 32 tür kulp buluyorlardı. 45. güne dek zor dayandım. Ne gecem vardı ne de gündüzüm. Ara sıra aşçının yanına insem, o bile bana sütlaç falan yaptırıyor, kendisi kaytarıyor. Yahu sen bir numaralı aşçıymışsın be diyordu. Korkmaya başladım. Bu adamlar sanırım 50. günde beni ameliyatlara falan da sokarlardı. Onun için 46. günde kendi kendimi taburcu ettim. Gecenin bir saatinde hastaneden fırladım kaçtım. İşte o günü sabaha dek, o günü akşama dek hastane 56'ya gitmiş. İşler çorba olmuş. Her şey birbirine karışmış. Hastane tüm hizmetler durmuş. Baş doktor bağırır dururmuş. Bulun gelin Osman Efendi'yi diye. Hıh, Osman Efendi enayidir sanki. Gelsin de doğumları da üzerine yıkın, iyi mi? Ben de senin. Geçenlerde bir aydınlar toplantısında bulundum. Arkadaşlar bizim ulusun niçin küfürbaz bir ulus olduğu üzerine söyleşiyorlardı. Bir arkadaş, efendim affınıza sığınarak size olmuş bir olayı anlatayım dedi. Adamın kafası kızmış, tutmuş İngiliz'e, çok çok affedersiniz, ana avrat sövmüş, ay ne ayıp. İngiliz'e çevirmişler, demişler ki, işte bu Türk senin ananı avradını şöyle şöyle edecekmiş. İngiliz gözlerini şaşkınlıktan iri iri ayırmış, bir Türk'e bakmış bir uzaklara, bir Türk'e bakmış bir uzaklara. Nasıl olur bu iş demiş. Benim karım, benim annem, Ta İngiltere'de. Bu adam oralara gidecek de benim karımı annemi bulacak da aman olacak şey değil, olanaksız. İngiliz olmaz anlamında başını üç kez sallamış ama Türk dayatmış. Ben senin ananı avradını şey yaparım diye. Sonunda İngiliz yanından çekmiş gitmiş. Şayet bu adamın karşısındaki bir İngiliz olmasaydı da Türk olsaydı. Çok kibar biri, efendim dedi, derhal o da ona söverdi. Niçin diye başka biri daha çok incelikle sordu. Yanıtladı Beriki, efendim çünkü başka yapacağı bir şey yoktur. Olanaklar ancak sövmeye elverişli olduğundan salt sövülebilir. Şayet sövmezse oradakiler yanında aşağılanmış sayılır. Onun için sövmek zorundadır. Ama şuraya bir çıkarma yapmak isterim ki aydınlar arasında tabii böyle bir şey söz konusu olamaz. İpek kravatlı biri, efendim dedi, geri kalmış uluslarda kadınlar daima aşağılanmıştır. Aşağılandıkları için küfür denir denmez hemen kadınlar akla gelmektedir. Niçin küfreden biri senin babanı dedeni şöyle şöyle yaparım demez de ananı avradını der? Bu nokta üzerinde durmanızı rica ederim. Kadın sövülerek de sömürülmektedir geri kalmış ülkelerde. Hatta ben bir kezinde gözlerimle gördüm, gözlerimle tanık oldum. Birisi birine karısının yanında sövüyordu. Hem de kadının gözlerinin içine baka baka, senin karını şöyle şöyle yaparım diyordu. Adam çok sinirlendi, ötekinin yakasını tuttu. Ben de senin avradını şöyle şöyle yaparım dedi. Efendim bir otobüs durağında tüm halkın gözlerinin önünde oluyordu bu olay. Bu kez öteki adam bir daha kadının gözlerinin içine bakarak adama senin avradını şöyle şöyle yaparım dedi. Kadının kocası da ben de senin avradın diyerek adamın yakasına yapıştı. Burada ne oldu biliyor musunuz? Kadın araya girdi ve kocasına sen deli misin? Bana ne yapabilir ki o diye bağırdı. Ama kadının kocası öyle bir bağırış bağırdı ki o sana bir şey yapamaz ama ben onun karısını şey yaparım dedi. Kadının kendi namusu ortaya atıldığı halde kocasını kurtarmak için hiç kızmamış göründü. Ayrıca kendi kocası başka kadınla ilgi kuracağı için de hiç kıskanmadı. Ve böylece kadın bir durak insanın önünde aşağılanmış oldu. Ama öteki kadınlar kadına "Bravo, bir cinayeti önledin." dediler. Oysa ki oradaki kadınlar da aşağılanmışlardı. Bunun farkında değildiler. Gözlüklü biri, beyefendi canı gönülden katılıyorum dedi. Ama salt kadınlar mı ki? Geri kalmış uluslarda bir güçlüler vardır, bir de güçsüzler. Güçlüler azdır, güçsüzler çoktur. İşte bu güçsüzler haklarını alamayınca küfrederler. Örneğin güçlü adalet önünde haklı çıkar, güçsüz haksız çıkar. Güçsüz o zaman ne yapar? Çıkar çıkmaz başlar küfretmeye. Karakolda dayağı yer, eve gelir, başlar evde kendini dövenleri sövüp savmaya. Hı, patrondan hakkını alamaz, patronun yüzüne karşı sövse işten derhal atılacağını bilir. Onun için akşamı bekler, eve gelince geçer pencerenin önüne, pencerenin pervazını patronun yerine koyar affedersiniz, ana avrat dümdüz gider. Hastası hastane kapılarında sürünür, yatıramaz koyar arabanın içine, eve dönüşünde başlar baş doktorundan hademesine dek küfretmeye. Şoför de açılırsın et abi et diye ona yardım ettiği gibi bir kezinde bu anasını avradını şey yaptıkların eline düşmüştüm de diyerek söze girişir. Getirir konuyu kendi arabasına, parçacıya söver, trafiğe söver, kendine ceza yazanlara söver, hatta kapıyı hızlı kapatanlara söver. Çok yakında dedi alnı kabak gibi bir baba gördüm. Çocuğunu ön kayıtla bir yere yazdırmış, listeler asılmış, çocuğunun adı yok. Ama orada başladı hemen ana avrat sövmeye. Kime sövüyordu diye sordular. Bilmiyorum dedi alnı kabak adam, yalnız baba. Benim çocuğumu açıkta bırakanların anasını avradını diye ver ediyordu küfrü. Yüzü tombul biri, o gün postaneye mektup atmaya gitmiştim. Adamın biri Erzurum'u aramış telefonla, 4,5 saat olmuş, hala Erzurum çıkmamış, telefon kabinesine bakıp bakıp ana avrat sövüyordu. Ama ne küfür, telefonun ahizesinden başlıyor sövmeye, teline, numarasına, telefon direklerine, fincanlarına ver ediyordu küfrü. Aslında ne denli ayıp değil mi? Ya öyle dedi ötekiler. Efendim dedi sakallı biri, geçenlerde en ilgincini yağmur yağarken durakta gördüm. Hiç tahmin etmezsiniz. Yaşlı başlı adamın biri, otobüsler zınga zınk dolu, geçmeye başlayınca çıkıverdi orta yere, başladı küfretmeye. Ben iki elle küfredildiğini orada gördüm. Aman efendim, ne ayıp ne ayıp, adam küfretmiyor, sanki küfür dansı yapıyordu. Yolun ortasında bir trafik polisi gibi duruyor ama elleriyle kollarıyla kalaylıyordu boyuna. Kadınlar utanmadılar bu küfürlerden, hem birden adamın haklı olduğuna ilişkin baş salladılar. Erkeklerden bir bölümü adamın yanına giderek onlar da koro halinde birlikte küfre başladılar. Az sonra bu koro rahatlamış olarak durağın altına geçti. Bir süre beklediler. Dayanma güçleri bitince yine koro başı olan yaşlı adam yola çıktı. Otobüslerin geldiği yola bakarak ana avrat başladı sövmeye. Ötekiler de onun yanından gittiler. Hep birden sövdüler. Kadınlar yine baş salladılar. Bu durum tam 3 kez yinelendi. Otobüslerde geç zaman yer bulunamayınca küfür korosu söverek her biri bir yana dağıldı gitti. Sarışın biri, yani efendim ben naçizane şunu anlıyorum dedi. Arkadaşlar halkımızı olayların küfürbaz yaptığını söylemek istiyorlar, öyle değil mi? Evet dedi ona yakın ağız. Denetmen kılıklı biri, efendim dedi. Peki o zaman size ben şunu sorayım. Ülkemizde hiçbir olay olmasa acaba halkımız hiç sövmeyecek mi? Mırıltılar oldu. Denetmen kılıklı adam söver dedi. Bizde sövgü bazen övgüdür de. Örneğin çok iyi oynayan bir futbolcu için taraftarı şöyle bağırıyordu. Atar golü anasını avradını şaptığımın öyle atar ki işte böyle lark diye atar. İnsanın akıllısının bile bu şekilde övüldüğünü duydum. Anasını avradını şaptığımın adamı öyle akıllı ki arkadaş diye. Demem şu ki bizde sövgü biraz da övgüdür. Olabilir dedi biri. Ama ben şunu söylemek isterim ki bir ülkede şayet tüm şeyler şansa kalmışsa o ülkede rahat rahat şu küfrü duyabilirsiniz. Ben böyle şansın anasını avradını... Düzene akıl erdiremeyen işi şansa bağlar. Şansın aslında düzen olduğunun farkında değildir. Şansa söverken bilinçsiz olarak düzene söver. Babadan şansa söven duyar, dayıdan duyar, az sonra düzenin şamarını yedi mi başlar kendisi de şansa sövmeye. Affedersiniz dedi ince uzun biri, ben psikoloğum. Şunu diyorum ki şayet ulusumuzda bu sövme karakteri olmasaydı, çoktan büyük patlamalar olurdu ülkemizde. Halkımız söverek rahatlamakta, böylece büyük patlamaların önüne geçilmekte. Bu da bilinçli olarak yapılmaktadır. Örneğin her akşam televizyonda, radyoda söylenen siyasi sözler bilinçlidir. Televizyonu izleyen, radyoyu dinleyen halk bu sözleri duyacak, ondan sonra hop oturup hop kalkarak küfretmeye başlayacak. Denetmen kılıklı, yani arkadaş dedi, televizyondaki, radyodaki o siyasi konuşmaları yapanlar halk kendine küfür etsin diye mi oraya çıkıyor o sözleri söylüyorlar? Elbette dedi psikolog. Büyük patlamaların önüne geçerek günlerini gün etmek için her gün bir kişi görev alarak orada bir şeyler geveliyor. Halkın zaten şurasına gelmiş, ha patladı ha patlayacak. İşte o sözler, o gözler, o kaş göz oynatmalar su babının açılmasına neden oluyor. Halk o kaşı gözü, o dili, sözü görünce başlıyor küfretmeye. Denetmen kılıklı adam, katılmıyorum size dedi. Yani oraya çıkanlar kendilerine küfrettirmek için mi çıkıyorlar? Elbette dedi psikolog. Yanılıyorsunuz dedi denetmen kılıklı adam. Yanılmıyorum diye sesi az fazla çıktı psikoloğun. Oraya kendilerine sövdürmek için çıkıyorlar. Toplumun sübaplarını açmak için. Hayır diye bağırdı denetmen. Doğru diye başka biri ileriden atılarak geldi denetmenin yanına bağırdı. Sen ne söylüyorsun beyefendi? Oradaki konuşmalara sövülmez de ne yapılır? Sen de mi dedi denetmen? Sen de mi sövüyorsun ha? Sövüyorum, ne olmuş yani dedi adam. Sövemezsin beyefendi. Söverim lan beyefendi, anladın mı, söverim. Sövemezsin. Ulan sana da söverim. Denetmen kalktı, o ileriden atılıp gelen adamın yakasına yapıştı. Hele söv de göreyim. Bir ses duyuldu. Ayıptır lan beyefendiler. Hiç size yakışır mı? Kibar kibar hıyarlarsınız, şey yani insanlarsınız. Sövmek size yakışır mı? Denetmen adamın yakasını tutmuş, illaki rahatlatmak için bağırıyordu. Söv, hadi söv, söv de göreyim. Bak söverim beyefendi, beni buna zorunlu koyma. Söv lan, söv de göreyim seni. Ulan ben de senin ananı avradını soyunu sopunu susamdan ufağına darıdan büyüğüne eciden ceciden nineden ninenin ninesini. Sesler duyuldu, haklı, haksız. Lan ben haksız diyenin ta anasını avradını, ona haklı diyenin bacısını teyzesini. 15 dakika bu kadar çok kibar insanlar birbirlerine sövüp saydılar. Ondan sonra rahatlayıp birer sigara yaktılar. En son olarak benim fikrimi sordular. Beyefendi siz ne dersiniz? Ne diyeyim? Ulan hepinizin anasını avradını dedim. Burada laftan başka bir şey ürettiğiniz yok. Bir İngiliz'in mektubu. Türkler gerçekten çok cesur insanlar. Ben onlar gibisini hiç görmedim. Orada İstanbul'da Ahmet isimli birisiyle arkadaş oldum. Ahmet beni gezdirdi. Şayet yanımda Ahmet olmasaydı ben hiçbir yeri gezemeyecektim. Çünkü biz korkağız ama Türkler, ama Ahmet çok, pek çok cesurlar. Bir inşaatın yanından geçerken yukarıdaki usta malasını düşürdü. Mala benim omzumu, Ahmet'in kulağını sıyırarak ayağımızın dibine yuvarlandı. Ben nasıl korkmuşum, ben nasıl bağırmışım ama Ahmet aşk olsun ne bağırdı ne bir şey söyledi. Başını kaldırıp yukarıya bile bakmadı. Yalnız önemli değil mister dedi. Düşen mala kalas olabilirdi. Keser düşebilirdi. Ustanın kendisi düşebilirdi. İnşaatlar hep açık ama Ahmetler bu inşaatların altından sanki bir parktaymış, çınar ağacının altından geçiyorlarmış gibi gidip geliyorlar. İçlerinde zerre denli korku yok. Ay ben bir yer gördüm, şaştım kaldım. Dar attım kendimi dışarıya, bağırdım. Mister Ahmet, Mister Ahmet çabuk çık canını kurtar. Ahmet dışarı çıktı, benim korkudan dilim tutulmuştu. Ne oldu dedi Ahmet sordu, sigara alacaktım bakkaldan. Ay bakkal mı orası diye sormuşum. Bakkal ya dedi. Oysa ki Ahmet'in bakkal dükkanı dediği yer tabandan tavana tepeleme bütün gaz tüpleriyle doluydu. O sıra bakkalın çırağı küçük bir tüpü değiştirmiş. Gaz kaçırıp kaçırmadığını kontrol için kibriti yakmış. Tüpün altına üstüne tutuyor, nerede patlayacağını merakla bekliyordu. Ama sonradan gördüm ki İstanbul dahi, İzmir dahi, Ankara dahi tüpler hep bakkallarda satılıyor. Yok yok, çok kahraman millet şu Türkler. Bomba ile koyun koyuna yaşıyorlar, yine de aldırdıkları yok. Hatta bir bakkalın önünde iki kişinin bu tüpler üzerine oturarak zarlarla pullarla bir şeyler oynadıklarını bile gördüm. Ay ben daha neler gördüm, ne kahramanlıklar. Otobüs gördüm, halkın yarısı dışarıda. Bu hiç önemli değil. Halk o denli alışmış ki bu sirk gösterisine, kimsenin ilgilendiği yok. Ben derim ki bu Türkler anadan doğma cambaz. Ben var ya öyle salkım saçak bir elim otobüste, geri yanım sokakta, iki durak değil 2 metre gidemem.